Avrupa Birliği Gazze şeridindeki çatışmaları sona erdirmek için müzakerelere devam ediyor. Panther Vadisi'ne inşa edilecek gaz santraline 600 milyon dolar harcanacak. Türkiye'de İyi Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya benzetti. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Gazze şeridindeki çatışmaların sona erdirilmesini sağlamak için bir araya geldi. Avrupa Birliği'nin 27 üyesinin siyasi ağırlığını kullanıp İsrail Silahlı Kuvvetleri ve Gazze'deki silahlı militanlar arasındaki çatışmaları sona erdirmeyi amaçladığı belirtiliyor. Avrupa Birliği'nin Dışişleri Komiseri Joseph Borrell, sivil ölümlerin kabul edilemez olduğunu söyledi.
We condemn the rocket attacks by Hamas and other terrorist group on the Israel territory. And we fully support
Hamas ve diğer terörist örgütlerin İsrail'e yönelik roket saldırılarını kınadıklarını söyleyen Borrell, ayrıca İsrail'in kendini koruma hakkı olduğunu da savunduklarını belirtti. Ancak İsrail'in tepkisinin ölçülü olması gerektiğinin de altını çizdi. On binlerce kişinin yerinden olduğu çatışmalarda şimdiye kadar 200'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Ölen Filistinlilerden 61'inin çocuk olduğu ve 1000'den fazla kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Birleşmiş Milletler'deki Filistin Büyükelçisi Riyad Mansur, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a Hamas ve İsrail arasında ateşkesi sağlaması için çağrıda bulundu. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'e yönelik karar alınmasını engellediğini söyledi.
If the Biden administration can exert all of their pressure to bring an end to the aggression against our people, nobody is going to stop in their way. Nobody is succeeding.
İsrail'in tüm dünyadan gelen ateşkes çağrılarına kulak tıkadığını belirten Büyükelçi, yine de vazgeçmeyeceğiz. Ateşkes çağrılarımıza devam edeceğiz diye konuştu. Beyaz Saray ise şiddeti sona erdirmek için stratejik adımlar attıklarını söyledi. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın arka planda aktif olduğunu belirtti.
The president's objective is clear, which is that he wants to see an end to the violence on the ground, an end to the suffering.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın hedefi belli diyen Psaki, Biden'ın şiddetin sona ermesini ve İsrail ve Filistin halklarının çektiği acıların bitmesini istediğini söyledi. Stratejilerinin de sessizce yoğun olarak diplomatik hamlelerde bulunmak olduğunu belirtti. Uluslararası çatışmalarda görüşmeler hakkında ulu orta konuşmanın doğru olmadığının da altını çizdi. Morrison hükümeti New South Wales'daki Hunter Vadisi'nde inşa edilecek 600 milyon dolarlık doğal gaz santrali projesinde ısrarlı. Geçenlerde yayınlanan bir rapor, fosil yakıt kullanılan yatırımlara son verilmesi çağrısında bulunmuştu. Devlet şirketi Snowy Hydro Limited, Kurikuri'de 660 megawattlık türbini inşa edecek. İnşaat sürecinde 600 iş fırsatı yaratılacak ve AGL'in Lyndall'daki 2023-2024 döneminde kapatılması beklenen santralin yerine işleme girmesi bekleniyor. İşçi Partisi, göçmenler arasında inovasyon ve işletmelerin daha iyi nasıl desteklenebileceği ve toplumda nasıl daha iyi temsil edilebileceklerine yönelik çok kültürlülük raporu açıkladı. İşçi Partisi'nin Multicultural Engagement Task Force'unun geçtiğimiz 18 ay boyunca çok kültürlü toplumun temsilcileriyle bir araya geldiği belirtiliyor. Arrive and Thrive programı göçmenlerin kamu hizmetlerine erişim ve yeni işletme kurmalarına ön ayak olmayı hedefliyor. Projenin başında olan Peter Cahill, yeni hedefler arasında Avustralya siyasetinin etnik olarak daha renkli olmasının hedeflendiğini söyledi.
There's still much work to be done to ensure that no matter what your background, whatever your ethnicity, whatever your culture, whatever your faith, that you are given the same
etnis, dedin, or just dil, as many kültür farkı olmaksızın herkesin aynı siyasi, sosyal ve ekonomik fırsatlara erişebilmesi için yapılması gereken daha çok şey olduğunu söyleyen Cahill, raporda bu hedeflere ulaşmak için toplumsal destek ve kişilerin potansiyellerini yakalamaları için bir dizi tavsiye bulunduğunu söyledi. Ulaştırma İşçileri Sendikası, kontratla çalışanlara iş güvenliği ve haklar verilmesi çağrısında bulundu. Fair Work Commission, yani Adil Çalışma Komisyonu geçenlerde Deliveroo şirketi tarafından işten çıkarılan bir paket servis sürücüsünün haksız yere işten çıkarıldığına karar vermişti. Deliveroo, kararı temyiz edeceğini açıkladı. Kontratların doğrudan çalışan olarak görülmeyeceğini savunuyor. Melbourne Law School, Melbourne Hukuk Okulu'ndan Alyssa Blackham, artan sayıda şirketin kontratlıları doğrudan çalışan olarak kabul ettiğini söyledi.
Menulog has now committed to a pilot where they will actually pay and treat their workers as employees.
Menulog şirketinin kendilerine hizmet verenlerin doğrudan çalışan olarak kabul eden bir pilot program başlattığını ve gig worker adı verilen bu dışarıdan çalışanların doğrudan çalışan olarak görülmeye başladığını söyledi. Bu sayede bu kişiler asgari ücret ve haksız işten çıkartma ve ücret pazarlığı gibi haklara sahip oluyor diye konuştu. Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Miloš Zeman 1999'da NATO'nun Sırbistan'ı bombalamasından dolayı özür diledi. O dönemde Çek Cumhuriyeti'nin başbakanı olan Zeman operasyonu savunmuştu. Kosova Savaşı sırasında düzenlenen operasyon 24 Mart ve 10 Haziran 1990 arasında sürmüştü. Zaman operasyonun kendisi için bir travma olduğunu ve özür dileyerek rahatlamak istediğini söyledi. Hindistan'da günlük COVID-19 vakalarında biraz azalış gözleniyor. Ölümlerdeki artış da devam ediyor. Sağlık sistemi tamamen felç olmuş durumda. Dün haftalarda ilk defa günlük vaka sayısı 300 binin altına düştü. Toplam hasta sayısı ülkede 25 milyonu geçmiş durumda. Günlük ölümlerde 4 binin üzerinde. Bu arada Hindistan'ın batı kıyısını etkileyen tayfun şimdiye kadar 29 kişinin ölümüne neden oldu. Ayrıca açık denizdeki petrol platformunun batması sonrası kaybolan 81 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Sayın dinleyiciler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker'in başlattığı tartışmalar hakkındaki bölümlerimizi programımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebilirsiniz. Diğer Türkiye haberlerine geçecek olursak, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin meclis grubunda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya benzetti.
Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Benjamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı.
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk'te Akşener'i eleştirdi.
Bir muhalefet partisinin genel başkanı gibi değil, sanki İsrail'deki bir partinin bir genel başkanı gibi bir açıklama söz konusu. Türkiye içinden de Netanyahu'ya bir destek yapıldığı şeklinde yarın dünya basınında okumaya başlarız.
Türkiye'de yeni tip koronavirüs nedeniyle 203 kişi daha hayatını kaybetti. 11.937 yeni vaka tespit edildi. COVID-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı 45.186'ya yükselirken, toplam vaka sayısı da 5.139.485'e yükseldi. Bu arada bir günde koronavirüs aşı programı kapsamında 500 bin dozdan fazla aşı yapıldı Türkiye'de. Son 24 saatte uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 504.890 doz oldu. Şanlıurfa Valiliği sosyal medya hesabından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin yasal olmadığını belirterek resen soruşturma başlattığını açıklayan Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında idari ve adli inceleme başlattığını duyurdu. Akbulut, geçenlerde sosyal medya hesabı üzerinden soruşturma açacağını söylemişti.
Ben Eyüp Akbulut, Cumhuriyet Savcısıyım. Bu video kaydını uzun zamandır izlediğim haksızlıklar hakkında konuşmak ve başlatılmış olan bir soruşturmadan insanları haberdar etmek için yapıyorum. Birazdan anlatacağım hususları bugüne kadar pek çok yetkiliye, farklı meslek gruplarından insanlara anlattım. Fakat onlar beni yapmak istediğimden ve mevzuat gereği yapılması gerekenden, aman başına iş alırsın, işini kaybedersin, sana bir şeyler isnat ederler, biz hiçbir şey yapamayız diyerek beni men ettiler bugüne kadar. Fakat haysiyetli bir hukukçu bunu yapmak zorundadır. Bu işimizin gereğidir. Netice alınabilir alınamaz başka husustur. Hukuk devletine yaraşmayacak uygulamalar görüyoruz ve bunlar büyük mağduriyetlere sebep oluyor. Bugün uygulamada olan sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralı, seyahat kısıtlamaları, bunların tamamı hukuka aykırıdır.
Eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın aralarında bulunduğu 28'i tutuklu 108 kişi hakkında açılan Kobane davasının ikinci duruşması dün yapıldı. Demirtaş, mahkemede verdiği ifadede Türkiye'nin barışı, demokrasisi ve özgürlüğü için fedakarlık yapmış siyasetçilerin sanık sandalyesine oturmasından üzüntü duyduğunu söyledi. Bu dava Kobane davası değil, HDP'ye dönük kumpas ve siyasi intikam davasıdır. Günün birinde Kobane davası da açılacaktır ve gerçek sorumlular, katliam yapan ve yaptıranlar ortaya çıkacaktır. Ama herkes emin olsun, o zaman sanık sandalyesinde biz olmayacağız. Bize bu kumpasın kurulmasının nedenlerini tüm çıplaklığıyla ortaya çıkaracağız diye konuştu. Dava yarın devam edecek. Milletvekilliği düşürülen ve Sincan cezaevinde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 100 yılın soykırımına sessiz kalan iktidar, Çin'le yaptığı 50 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını artık açıklasın. Niye açıklamıyor dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkındaki nüfuzun ve görevin kötüye kullanılması ve artan usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılması tasarısı görüşüldü. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada İyi Parti'nin grup önerisi Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla reddedildi. Şimdi bu sabah erken kalkmayıp Eurovision şarkı yarışmasını SBS On Demand'de veya SBS'teki tekrarını izlemek isteyenler radyonun sesini bir dakika kadar kıssın. Avustralya'da bu sabah saatlerinde gerçekleşen Eurovision şarkı yarışmasının ilk yarı finalinde Avustralya'yı temsil eden Montaigne elendi. Montaigne, Rotterdam'da düzenlenen yarışmada canlı olmadan katılan ilk sanatçı oldu. Şarkıcı ayrıca 2015'ten beri finale kalamayan ilk Avustralyalı oldu. Avustralya dolarının uluslararası piyasalardaki durumuna bakacak olursak, bir Avustralya doları 6 lira 51 kuruştan, 78 Amerikan sentinden ve 64 Euro sentten işlem görüyor. Sporda hafta sonunda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, bu sabah saatlerinde Ziraat Türkiye Kupası'nda kazandı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalya Spor'u 2-0 mağlup eden Siyah Beyazlar kupayı müzesine götürdü. Beşiktaş'ın golleri 3. dakikada De Souza ve 30. dakikada Rozier'den geldi. Beşiktaş 16 kez final oynadığı kupada 10. kez zafere ulaştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray en çok kupa kazanan takım durumunda 18 kupayla. Şimdi de Meteoroloji Kurumu verilerine göre hava sıcaklıklarına bakıyoruz. Hava tahminlerine göre Perth parçalı bulutlu 23, Adelaide parçalı bulutlu 19, Melbourne parçalı bulutlu 19, Hobart yağmurlu 18, Canberra güneşli 14, Sydney güneşli 21, Brisbane yağmur bekleniyor 23 ve Darwin güneşli 32 santigrat derece olması bekleniyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz.